Ayrım 4. Silahların Bahçeleri. Zaber Yeseyan. Sayfa 31. İstanbul'da korkunç şeyler oluyor. Türk hükümeti Ermenilerin çevresine bir kement dolamış ve şimdi onları hapse atıyor. Sınır dışı ediyor. Hudutlara kilit üstüne kilit vurulmuş. Mektuplar yanıtsız kalıyor. Sokaklarda insanlar kederli bir sessizlik içinde el sıkışıyorlar. Her Ermeninin yüreğinde hıçkıran bir dua var. Arada sırada intikam sözcükleri mırıldanıyor ve çaresizlik içinde başlarını öne eğiyorlar. Bundan sonra ne olacak? Kimse bilmiyor. Diyorlar ki aydınlarımızın tümü hapsedilmiş. Diyorlar ki Kilikya civarında bir yerlere sürülmüşler. Diyorlar ki birçoğu çektiği çileye dayanamamış. Diyorlar ki çelişkili rivayetler çılgın kara sinek sürüleri gibi açık yaraların üzerinde kaynaşıyor. Kaçınılmaz olarak kurtuluşu hayallerde bulanlar da var. Planlar kuruyor, kurtuluş yolları tasarlıyorlar. Siyasi partiler gizli toplantılarda ayrıntılarını sokaklardaki çocukların bile bildiği çok gizli kararlar alıyor. Elçiliklerdeki askeri ateşelere rahat yok. Temsilci üstüne temsilci, plan üstüne plan, öneri üstüne öneri. Kollarımızı kavuşturup oturamayız böyle. Bir şeyler yapmamız gerek. Çalışın, çalışın. Sonuç olarak hayali ordular Küçük Asya'yı işgal ediyor. En son model İngiliz üniformaları içinde 50 bin Ermeni askeri muazzam bir donanma desteğiyle kıyılara ayak basıyor ve Toros dağlarına tırmanıp zirveye ulusal bayrağımızı dikiyor. Bizim ordularımızla müttefiklerimizin güçleri arasında kıskaca giren Türk birlikleri denize doğru kaçıp sulara gömülüyorlar. Kahvehanelerin, kebapçı dükkanlarının sahipleri gözlerinde ve yüreklerinde savaş ateşiyle çalımlı çalımlı sokakları arşınlıyorlar. Çalışın, çalışın. Çaresizliğin ve düşüncesiz kahramanlık gösterilerinin hüküm sürdüğü o günlerde ansızın bir söylenti yayıldı. O aramızdaydı. O ünlü kadın yazar. Ta kendisi. Gelmişti. Kafasında upuzun acayip bir şapka, üzerinde daracık bir elbise, kocaman tuhaf ayakları, birbirine çok yakın gözleriyle tüyleri yolunmuş bir ihtiyar tavuk. Trakya'nın düzlüklerini, kapalı sınırları aşıp Sofya sokaklarına düşüvermiş, tiz sesiyle ateşli ateşli gıdaklayıp duruyordu. Üsküdar lehçesinin vurgularıyla acıklı sesini titreterek, kalın parmaklarını kıvırıp açarak hiç durmadan konuşuyor, Ermeni ulusunun yüzlerce yıllık hüznü onun düşük omuzlarına tünemiş sanki. Hanımefendi bütün alçak gönüllülüğüyle Bulgar başkentine bu ani gelişinin ulusal, hatta belki uluslararası önem taşıyan bir olay olduğuna tüm kalbiyle inanıyor. Edebi ününün mucizeler yaratacağı gibi bir izlenime kapılmış. O kadar ki kararsız Bulgaristan bile artık gelecekteki dış politikasına karar verebilir. Ne olursa olsun yerel günlük gazeteler onun tırmalayıcı beyanatlarını ve silahlanma çağrılarını harfi harfine yayınlamak zorundalar. Başının üstünde sallanıp duran uzun şapkası, kırık dökük Fransızcası ve şarklı nutukları, sararmış dişleri ve azap içindeki dudaklarıyla bir yayın bürosundan öbürüne seyirtiyor ve kapalı kapıların önünde bitmez tükenmez bir bekleyiş sürdürüyor. Buz gibi tebessümler ve pek de nazik olmayan ret cevapları yüzünden derin kederlere boğulmuş durumda. Samimi yurtseverliği ve kibri öylesine yaralanmış ki ağzı çarpılmış. Bu yüzden Ermeniler arasında etkinlik göstermeye karar veriyor. Adeta bir keman gibi tiz sesiyle her telden çalmaya uğraşıyor. Abdülhamit, soykırım, Kilikya katliamı, sonradan oraya bizzat giderek bilgi toplayacak. Yüce gönüllü Fransa, kısacası bütün beklenen klişeler ağzında sakız ve dinleyicileri mendillerini çıkarıp ıslak suratlarını silmek zorunda. Keder dolu, iniltili bir sesle kahvehane sahiplerine ve kebapçılara övgüler düzüyor. Kulaklarına gizemli şeyler fısıldıyor. Sevgili karıları ve çocukları hakkındaki kaygılarını belirtiyor. yemeğe davet ediliyor. İyi de bütün bunlar nerede sona erecek? Onun ziyaretinin sonuçları bir dizi akşam yemeği daveti ve küçük otel odalarında geçirilen yalnız gecelerden mi ibaret kalacak? Elbette hayır. Ve hanımefendi dramatik pozlar takınmaya karar veriyor. Yeni girişimler, yeni kararlar, yeni programlar. Çalışın, çalışın, çalışın. Elbisesinin etekleri hışırdayarak, saçları alnına yığılı, sımsıkı, morarmış dudaklarla nutuklar çekiyor. Esrarlı, kritik kararlarla ilgili imalarda bulunuyor. En önemli, en başta gelen şey ihtiyat, gizlilik. Planım hakkında filanca kişiye güvenebilir miyim? Bize herhangi bir yararı dokunabilir mi? Mali durumu nedir? Mali durumu nedir? Ve aşık bir kumru gibi kanatlarını yerlere sürüyor, çalımlanıyor, çemberler çiziyor, dem çekiyor. Hanımefendi, sizi falanca saatte görmek arzusunda. Sizinle hayati, ulusal meseleler hakkında konuşacak. Falanca saatte, tam vaktinde, acil, unutmayın. Randevu saatinde her şeyi bir yana bırakıp hanımefendinin odasına giriyoruz. Yatak yapılmamış. Masanın üstünde boş sardalya konservesi kutuları var ve kıllarının çoğu dökülmüş bir de diş fırçası. Bir kahve fincanı, leş gibi bir havlu. Huzurlu tebessümler, kederli ünlemler, içine Fransızca deyişler serpiştirilmiş ucuz edebi cümleler, yüksek sesle solumalar ve fısıltılar. Şşş! Dikkat! Otel! Yabancılar! Anlatın bize öyleyse. Nedir bütün bunlar? Önce kapıyı kapatın. Kapıyı kapatıyoruz. Ünlü kadın yazar ayağa kalkıyor. Yüreği kalkmış, canından bezmiş bir ifadeyle etrafına bakınıyor, pencereye gidiyor, kapıyı iki kez açıp koridora göz atıyor. Ve en sonunda oturup iki eliyle kocaman göbeğini yerleştiriyor ve gözlerini üzerimize dikiyor. Konuşmanın yararı yok. Eyleme geçmeliyiz diyor titreyen bir sesle. Bir sigara alır mıydınız? Ne sigarası? Mısır. Alayım bir tane. Alıyor. Bacak bacak üstüne atıyor. Bacak bacak üstüne atıyor ve içini çekiyor. İçini çekiyor ve özveride bulunma ruhundan söz açıyor. Devrimci geleneklerimiz. Kristapor. Kristapor Mikaelian. 1859-1905. Siyasi eylemci ve Ermeni Devrimci Federasyonu, Taşnak Sutyun, kurucu yardımcısı. Örneği, Taşnak Sutyun, Taşnak Sutyun, Taşnak Sutyun. Sadede gelelim. Tamam, geliyorum. Bir daha kalkıyor. Pencereden dışarı bakıyor, yerine oturuyor, göbeğini yukarı çekiyor. Konu şu, İstanbul'dan ayrıldığım zaman arkadaşlarımızı Grikya'ya sürdüklerini duydum. Zohrab Varuyan Siyamanto. Danyal Varuyan, Çebuk Yaryan, 1884-1915, önde gelen şairlerden. Siyamanto, Adom Yarcanyan, 1878-1915. Önemli şair ve siyasi eylemci. Krikor Zohrab, 1861-1915. Roman, kısa öykü, deneme yazarı, diplomat. 1915, Ermeni soykırımı sırasında yaşamını yitiren bu yazarlar hakkında daha fazla bilgi için bakınız Ararat, 1976, Sonbahar sayısı. 1915, soykırımı kurbanlarına adanmış özel sayı. Tüylerim ürperiyor. Kalbim. Gözyaşları. Evet, bu korkunç. Hepimiz duyguların esiri olmuş durumdayız. Bu Bulgarların hiç yararı yok. Ne tatsız insanlar. Hiçbir şey anlatamadım onlara. Evet, elbette dediler. Yazar olarak ününüzün hepimiz farkındayız. Yeteneğinizin. Bir sürü iltifat ettiler. Belli bir saygı ve sevgiyle karşıladılar beni. Evet, sevgiyle. Hatta, yani sevgilerini ifade ettiler. Evet, düşünün sevgilerini. Bacaklarını uzatıyor, dişlerini gösteriyor öfkeyle. En sonunda kendi başımıza olduğumuzun farkına vardım. Gerekli adımları kendimiz atmalıyız. Eyleme geçmeliyiz. Evet, elbette. Ve dokunaklı bir sesle planını önümüze seriyor. İlk olarak mali yardıma ihtiyacımız var. Paramız olmadan ne yazık hiçbir şey yapamayız. Metafizik ve idealizm hiçbir işe yaramaz. Ama bu durumda azıcık parasal özverinin ulusal acılarımıza kıyasla ne önemi olabilir ki? Kutsal özgürlük mücadelemiz, kardeşlerimizi canavar Türklerin pençesinden kurtarmak için ölmeye hazır olduğumuz gerçeği. Bir sigara daha buyurun. Alabilir miyim? Lütfen. Teşekkür ederim. Besbelli hanımefendi Türkiye'ye tekrar dönüş yapamıyor. Onu anında tanımayacak kimse kaldı mı? Adı, şöhreti. Burada uzun bir duraklama. Bu yüzden alternatif bir plan öne sürmekte. Erkek kılığına girip Krikya'ya gidecek. Evet, oraya varır varmaz sürgündeki aydınlarla temas kuracak ve onları örgütleyecek. Bu arada Fransız ya da İngiliz destroyerleri Krikya kıyıları açıklarında hazır bekliyor olacak. Geceliğin ışıklarla işaretleşilebilir. Silah almak için yüklüce bir miktar para taşıyor olacak. Anlıyorsunuz değil mi? Nihayet bir gün, her şey hazır olduğunda Türk nöbetçilere saldırıp kıyıya koşacaklar. Peşlerine düşen birliklere destroyerlerden ateş açılacak, filikalar yollayıp denize ulaşanları kurtaracaklar. Bazılarının başaramayacağını söylemeye gerek yok. Belki o da öldürülenlerin arasında olacak. Mendiliyle kupkuru sol gözüne dokunuyor. Zararı yok diyor. Göbeğini bir kez daha hızlı ve mahir bir hareketle toparlarken, kendi hayatını feda etmek onu çok mutlu edecek. Doğal olarak tüm itirazlarımızın da bilincinde. İngilizler destroyer göndermeyi reddedebilirler. Bu durumda onun adını kullanarak Lloyd George ya da Lord Grey'e başvurmalıyız. Eğer hayır demeyi sürdürürlerse, işbirliği yapmaya dünden razı olan Fransızlarla temasa geçmeliyiz. Paris'te uzun yıllar geçirdiğinden hanımefendi Fransız kalburüstü çevrelerinde de iyi tanınır. Bu düşünce onu canlandırıyor. Vatanperverlik ateşi yeniden alevlendi. Sesi muzaffer bir bayrak gibi dalgalanıyor. Ben, ben, ben, ben. Buz gibi bir sessizlik. Ne dersiniz? İmkansız bir şey yoktur. Evet, şimdi biz ne yapabiliriz? Nasıl bir yardımımız olabilir? Para ve güç odaklarıyla ilişki. Para kısmı kolay. O zaman önce parayı bulun diye atılıyor gözleri parlayarak. Kalın parmaklarıyla kafasını kaşıyor, ayaklarını hiç durmadan yere sürtmekte. Bir sonraki adımımıza bu engeli aştıktan sonra karar veririz. Çıkıyoruz. Hava güneşli, karlar erimeye başlamış. Arkadaşım şapkasını çıkarıyor, eliyle uzun saçlarını sıvazlıyor, gözlüğünü düzeltiyor ve hayret dolu gözlerle yüzüme bakıyor. Bir çeşit Isabella d'Este. Ne dedin? Zabel? Isabella d'Este. Ve burun deliklerini açıp bahar havasını gürültüyle içine çekiyor. Isabel d'Este 1474-1539. Sanat konusundaki bilgisi ve siyasal alandaki üstün yeteneğiyle ünlü İtalyan Rönesans prensesi. Zabel Yesayan'dan Anılar. Ruben Zaryan. Ruben Zaryan, doğum 1909, Gostan Zaryan'la akrabalık bağı yoktur. Ermenistan'ın en seçkin edebi kişiliklerinden biridir. Haçadur Aboyan ve Avedik İsakyan gibi yazarların, Bedros Adamyan, Vahram Papazyan ve Siranuş gibi Ermeni sahnesinin ünlü şahsiyetlerinin otobiyografilerinin yanı sıra Shakespeare hakkında 3 ayrıntılı incelemesi bulunmaktadır. Aşağıdaki bölüm anılarının Erivan 1978 3. cildinden alıntılanmıştır. Anılardaki öğretmen. Zabel Yesayan ve eserleri hakkında bir sürü şey duymuş ama doğruyu söylemek gerekirse kitaplarından hiçbirini okumamıştık. Uzun süre Paris'te bulunduğundan ve Sorbonne'da edebiyat ve felsefe tahsil ettiğinden haberimiz vardı. Başka birçok ülkede yaşamış olduğunu da biliyorduk. İran, Irak, Mısır, Lübnan, İtalya, İsviçre. 1916'da Moskova ve Petersburg'da, ondan önce de Tiflis ve Bakü'de konferanslar vermişti. 1920'lerde Erivan'a geldiği, orada uzun yıllar kaldıktan sonra Paris'e dönüp yeni Ermenistan ve halkına dair coşku dolu bir kitap yazdığı da kulağımıza gelmişti. Bu kitabı okuma fırsatımız olmamıştı henüz. Ama romantik adı Zincirsiz Prometheus. Hocamız ve kişiliği hakkındaki merakımızı ve heyecanımızı kamçılıyordu. Daha sonraları 1933'te Erivan'a temelli yerleşip kızı Sophie ve oğlu Hrant'la yaşamaya başladığını öğrendik. Artık ilk dersini sabırsızlıkla beklemekteydik. Nihayet geldi. Herkes yerindeydi. Konferans salonuna girdi, gülümseyen gözleriyle bizi taradı, oturdu ve bize de oturmamızı söyledi. Bir daha da kendisi için hiç ayağa kalkmamamızı rica etti. Bu talebimin yerleşik kurallara aykırı olduğunun farkındayım. Ama sizi ayakta görmek beni rahatsız ediyor. Askeri talimi öyle benziyor ki. Bu yüzden bana saygınızı farklı bir biçimde ifade etmenizi rica edeceğim. Örneğin dakik olmakla. Hepiniz pek yakında hayata atılacak yetişkin, olgun öğrencilersiniz. Bundan dolayı disiplin konusundaki derslerin gereksiz olduğunu umut ediyorum. Sustu. Bir süre hiçbir şey söylemedi. Konuyu enine boyuna ele alıp almadığını mı tartıyordu? Söylemesi zor. Daha 60'ına gelmemişti o zamanlar. Oldukça tombuldu. Yüzünde dingin bir ifade vardı. Yaşına rağmen gözlerinde ara sıra ateşli kıvılcımlar çakıyordu. Koyu renk saçlı, kalın dudaklıydı. Mağrur bir havası vardı. İlk bakışta Tom amcanın kulübesindeki Chloe'yi çağrıştırıyordu insanda. Chloe ya da Chloe teyze, Harriet Becker Stowe'un ünlü romanındaki Tom amcanın eşi. Ancak hareketlerine, duruşuna, konuşmasına bakıldığında azametli bir havası vardı. Sayınız çok fazla değil. Gelmeyen var mı? Bütün sınıf burada demek. Bütün derslerimize katılmanız konusunda çaba sarf etmenizi isteyeceğim sizden. Sıkılmadığınız sürece. Sıkılırsanız gelmemekte özgürsünüz. İnsanın bu konularda baskı yapmaktan kaçınması gerektiğine inanmışımdır her zaman. Çünkü baskı ruhu incitir. Böyle bir muhakeme ile daha önce hiç karşılaşmamıştık. Çok hoşumuza gitmişti. Ama zaman içinde bize bağışladığı bu serbestliğin bizi herhangi bir otoriter uygulamadan çok daha etkili biçimde kendisine bağladığını anlayacaktık. Sözlerinin tüm samimiyetine karşın kimsenin devamsızlık yaptığını hatırlamıyorum. Konuşmasına devam etti ve biz kendisinden gittikçe daha çok hoşlandık. Bayılmıştık ona. Gençsiniz. Bunlar hayatınızın en güzel yılları. Size bu özgürlüğü tanımamın bir başka nedeni de aşık olabilirsiniz. Günün erken saatlerinde bir randevu ayarlamış olabilirsiniz. Belki kız arkadaşınız sizi tam da bu saatte görmek istiyordur. Tanrı aşkına, derse boş verip sevginizi görmeye gidin. Kim verirse versin, hiçbir ders onun duygularını incitmeye değmez. tekrar sustu. Kaşları çatılmıştı. Aklından ne geçiyordu kim bilir. Başını önüne eğdi. Yeniden kaldırdığında gözlerinde genç bir tebessüm vardı. Hep böyle yaşlı değildim biliyorsunuz. Bir zamanlar çok gençtim. Gidilecek randevularım vardı benim de sizinkiler gibi. Sizinkiler gibi benim de bir kalbim vardı, çarpardı beklerken. Gelecek mi acaba? Niye bu kadar geç kaldı? Bir kazaya mı uğradı yoksa diye düşünürken. Aniden sınıfın erkeklerine döndü. Genel olarak dakik misinizdir yoksa randevularınıza geç mi kalırsınız? Geç kalırız diye yanıtladı çocuklardan biri.
Sahi mi?
Şaşırmıştı. Elbette dedi birkaç çocuk daha.
Utanmazlar sizi.
Sisteminde anaç bir hava vardı. Gerçekten aşık olduğunuzu nasıl iddia edebilirsiniz o zaman? Sabırsızlık aşkın göstergelerinden biri değil midir? Ve siz kalkmış bir kızı bekletebileceğinizi söylüyorsunuz bana. İnanamıyorum. Ben hep şuna inanmışımdır. Aşık bir genç adam randevusunu öyle ateşli bir sabırsızlıkla bekler ki elinden gelse iradesinin gücüyle saatin kollarını ilerletebilir bile. Zil çaldı ve hoca çıktı. Bizse bir iki dakika sessizce oturup kaldık. Sonra kim olduğunu hatırlayamadığım birisi seslendi. Alın size hoca. Şaşkınlık kadar hayranlık da vardı bu tümcede. Adetimiz olduğu üzere koridora fırlamadık. Salonda kalıp sabırsızlıkla zilin çalmasını bekledik. Bir sonraki saatte derse geçti. Ama bunda da farklı bir yol izledi. Koltuğunu yanlamasına çevirip içine rahatça yerleşti. Konuşması gösterişli değildi. Sözcüklerini duygu dolu olmalarına karşın sakin ve rahat bir havayla telaffuz ediyordu. Balzac'a, Flaubert'e ve Zola'ya ilişkin derslerini hatırlıyorum. Flaubert de üstün bir üslupçu, Zola da derin bir psikolojik kavrayış görüyordu. Öte yandan Balzac'a sınırsız bir hayranlık beslemekteydi. Hiçbir dersi beni Balzac hakkında vermiş olduğu kadar etkilememiştir. Bazı gözlemlerini hala hatırlıyorum. Balzac'taki uçsuz bucaksız görüş gücü başka hiçbir romancıda yoktur. Fransız edebiyatının tüm eserleri bir araya toplansa, 100 cildiyle insanlık komedyasının okuyucuya tek başına sunduğu 19. yüzyıl Fransız yaşamının eksiksiz tanımını veremez. Eserin içindeki karakterlerin sayısı binden fazladır. Açıklanmamış, hiçbir şey bırakılmamıştır. Bir seferinde yanında Zola'nın kitaplarından birinin Fransızca baskısını ve Zola'nın Monet tarafından yapılmış portresinin bir reprodüksiyonunu getirmişti. Biz ilgilenince Monet'den, Manet'den ve genel olarak empresyonistlerden söz etti. Resim konusunda da edebiyatta olduğu kadar bilgi sahibiydi. Tarihler vererek olaylar anlatıyor, başka okullardan söz ediyor, tabloların çözümlemelerini yapıyordu. 4. ayrımın sonu. Sayfa 41.